Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli dinleyenlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir Genç Sahabiler programında tekrar beraberiz. Daha önceki programda Peygamber Efendimizin benden bir parça buyurduğu, dünya hanımlarının efendisi, Evliyaullah'ın, Sadat-ı Kiram'ın annesi, Fatıma-tü Zehra annemiz, Hazreti Fatıma annemizi konuşuyorduk. Onun daha küçük yaşlarından itibaren, daha gençliğinin ilk dönemlerinden itibaren Peygamber Efendimiz'e ve İslam'a yapmış olduğu hizmeti konuşuyorduk. Efendim, Hazreti Fatıma annemiz, onun gençliği Müslümanların çok ezildiği bir ortamda geçmiştir. Yani Mekke dönemi kısmında daha çok gençliği geçti. İlk dönem gençliğini kastediyorum. Tabii onu cennet hanımlarının efendisi, dört hanımdan birisi olan, yine en kıymetli, en yüce makamlarda olan Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha gibi yüce bir anne terbiye etmişti. Ve Resulullah Efendimizin hususi terbiyesinden geçmişti. Babasının ve Müslümanların çektiği acılara en az onlar kadar Hazreti Fatıma da katlanıyor, onların acılarını paylaşıyor, onlarla beraber sıkıntılara göğüs geriyor, sabrediyordu. Kutlu babası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkıp İslam'ı tebliğ ederken, o ya endişe içinde merakla kapıda bekliyor ya da o mübarek babasını izliyor ve onu kollamaya çalışıyordu. Gücü yettiği yerde ona destek olmaya çalışıyordu. Onun davasında hep yanında oldu. Bundan dolayı İslam davasına gönül veren genç kızlarımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda gösterilecek fedakarlığın ne kadar büyük olması gerektiğini ancak Fatıma-tü Zehra annemiz gibi bir peygamber kızına bakarak en güzel şekilde örnek alabilirler. O, genç kızlarımız için tam anlamıyla bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani bunu günümüze aktaracak olursak, Peygamber Efendimizin haliyle hallenmek, Peygamber Efendimizin açmış olduğu şeriat yolunu, İslam yolunu, o yola hizmet etmek, o yolda yürümek ve o yola hizmet etmek, Resulullah Efendimizin davasını yücelmesi için çalışmak ve bu konuda bir genç kız olarak kendini mesul hissetmek isteyen bütün genç kızlarımıza Hazreti Fatıma annemiz gerçekten bir genç olarak çok önemli bir örnek. Fedakarlığıyla, sabrıyla, efendim isarıyla, ahlakıyla, her şeyle mükemmel bir örnek. Çünkü onu Allah övüyor Kur'an-ı Kerim'de ya ehlel beyt diye. Peygamber Efendimiz övüyor hadis-i şeriflerde ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam fedakar Fatıma annemizi radıyallahu anha kadınların en büyüğü olarak tanıtacak. Onun hakkında şöyle buyuracaktı ileride. Kadınlardan İmran'ın kızı Meryem, Hazreti Meryem annemiz, Firavun'un karısı Asiye, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma'dan başka kimse kemale ermemiştir, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine cennet kadınlarının efendisi olarak da yine aynı isimleri verdiğini görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onlar içerisinde de Peygamber Efendimiz'e en yakın, izafesi en yakın Fatıma-tü Zehra annemiz olduğu için bu dört hanım içerisinde de en önde de en üstün, en faziletli olanın da yine ulemamızın birçoğu bu konuda görüş belirtiyorlar. Hazreti Fatıma annemiz olduğunu söylerler. O halde hakikaten günümüzde genç kızlarımızın Fatıma annemizi iyi anlamaları lazım. İyi anlatılması lazım. İyi okunması lazım. Yani birkaç rivayeti okuyarak efendim genelleme yapmak bazen yanlış sonuçlara götürebilir. Bu konuda sizinle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Meşhurdur işte Hazreti Fatıma annemizle Hazreti Ali Efendimiz arasında tabii evliliğin gerekleri olarak her insanda olduğu gibi onların da bazı problemleri olmuştur ki bu normal bir şey. Bunlar tabii ki rivayetlere de yansımış. Bunları görüyoruz. Efendim, şimdi bir iki rivayete bakarak Hazreti Fatıma annemiz gibi kadınların efendisi, en büyük örnek olacak bir hanımefendi annemizi, Hazreti Ali gibi sahabenin en büyüklerinden, en önde gelenlerinden, Efendimizin damadı, o büyük iki insanın buluşması, bir evlilik yapması herhalde çok ideal bir evlilik olsa gerektir. Bu böyledir. Ama onların da tabii ki kendilerine göre mutlu oldukları, üzüntülü oldukları zamanlar olmuştur. Problem yaşadıkları zamanlar olmuştur. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de malumunuz eşleriyle problem yaşadığı bir zaman olmuştur. Şimdi mesela diyelim bir problem oldu. 10 yıllık bir evlilik hayatında bir problemi, bir rivayet geliyor diyelim bize, problem oldu diye. Bu rivayete bakarak onlar hep zaten sıkıntılı hayat yaşadılar gibi bir sonuca çıkmak, bir sonuca varmak, bir genelleme yapmak gerçekten çok mantıksız bir yaklaşım tarzı ki bunu maalesef önde gelen insanlar yapıyorlar. Biz diyorlar, rivayetlere bakarız diyorlar. Rivayetlere bakarken rivayette kalanlar, rivayetleri anlamlandıramayanlar gerçekten dini de anlamıyorlar. Bir kere tabiri caizse fotoğrafın tümüne bakmak lazım. Aile fotoğrafının tümüne bakmak lazım. Ben inanıyorum ki işte nikah duasında da geçtiği üzere Allahümme ellif beynehuma kema ellefte beyne Adem ve Havva diye başlıyor. Yani Hazreti Adem ve Havva annemiz nasıl ülfet ettirdiysen, aralarına muhabbet verdiysen ya Rabbi bu iki gence de muhabbet ver diye. Yani bize ideal örnek olarak nikah duasında oradan başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra da Hazreti Ali ile Fatıma annemizin evliliği bize takdim edilmiş. Yani onlardaki ülfeti demek ki böyle bir şey var ki bak bu duada da geçiyor bu. Ama bunu göremeyenler, bir iki rivayete bakanlar bazen yanlış sonuçlara varabiliyorlar. Ben şunu açık söyleyeyim. İlla ki çok şey bilmeye gerek yok. Efendimiz kainatın efendisi, insanların en büyüğü, en kamili, ekmel peygamber efendimiz, hanımları annelerimiz, Allah'ın seçtiği sahabe-i kiramdan ve onların da anneleri olan insanlar ki bunlar zirve insanlar. Onların tabii ki evlilikleri de gayet diğer insanlarınkinden daha da önde olacaktır. Öyledir. Öyle olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Tabii ki insanlara örnek olması açısından ki her ailede problemler olacağı için onların problemlerinin bize gelmiş olması aslında bizim için bir şanstır. Demek ki onlar bile problem yaşayabilirler. Büyükler de biz de yaşayabiliriz anlamına gelir. Problemlerin olması yani hayatın inişinden ve çıkışından kaynaklandığını bilmek gerekiyor. Ve bu gözle baktığımızda görüyoruz ki en kutlu aile, en mutlu aile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesidir. Yine Ehl-i Beyt'in ailesidir. Onlar bizim için örnektir. Ve biz o gözle bakarsak, onlara o maneviyatla yaklaşırsak çok daha istifade ederiz. Ki böyledir. Evet, bu konuyu fazla da uzatmaya gerek yok. Efendim, Fatıma-tü Zehra annemizin tabii rivayetlerde öyle özellikleri var ki insan hakikaten hayran kalıyor. Böyle zirve bir şahsiyet, büyük abide bir şahsiyet annemiz herhalde zirve bir insan olan yine Hazreti Ali Efendimiz'le evliliği de Allah'ın izniyle örnek bir evliliktir bizim için. Zaten bütün Ehl-i Beyt oradan geliyor. Örnek insanlar hep o soydan gelmiş. Demek ki onların başı. Buradan bile anlamak çok mümkün yani. Çok şey bilmeye gerek yok bu anlamda. Kaldı ki rivayetlerde dikkatli incelediğimizde de zaten o Ehl-i Beyt ailesinin ne kadar örnek bir aile olduğunu görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bile dikkatini çekiyor. Ben size Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum diyor. Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum size. Bu hususta dikkat edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sahabe-i kiram gerekli itinayı göstermiştir bu konuda. Tarih boyunca da Müslümanlar göstermeye devam etmişlerdir. Yine de aynısı olması lazım. Ehl-i Beyt'e dil uzatanlara fırsat vermemek lazım. Bizden Ehl-i Beyt sevgisini almaya çalışanlar aslında Ehl-i Beyt'e saldırarak Ehl-i Beyt tarih boyunca yani seyitler tarih boyunca Hasaniler, Hüseyiniler onlar hepsi Allah onlardan razı olsun. Ehli sünnetin sünneti seniyenin yaşayıcısı olmuşlar, temsilcisi olmuşlardır. Ehl-i Beyt'e saldıranlar aslında aynı zamanda sünnete saldırmış oluyorlar. Bu oyuna gelmemek lazım. Evet, Hazreti Fatıma annemiz Peygamber Efendimiz'den bir aydan bir parça düşünün. Nurdan bir parça Fatıma annemiz. Tabii ki yüzü parlak olduğu için nur parlıyor yüzünde. Saf, berrak, ay gibi parlak anlamına ona Zehra denmiş ki Zehra meşhur bir isimdir biliyorsunuz. Hatta bu ismin çok kullanılması bile Ehl-i Beyt sevgisinden kaynaklandığını bilmek lazım. Yani ne kadar saf, ne kadar berrak, ay yüzlü deriz ya işte o. Zehra bu demek. Türkçe'de ay yüzlü dediğimiz, ay yüzlü bir kişi dediğimizde işte onlar da Zehra diyorlar buna. Tabii diğer Fatımalar var. Birçok Fatımalar var. Sahabe-i kiramdan Fatımalar var. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhunna diyeceğiz tabii. Onlardan da ayrılması için onun ulu, yüce anlamına ona Kübra lakabı verilmiş. Yani yüce Fatıma, ulu Fatıma. Fatımaların da ulusu. Bütün kadınların ulusu ama Fatıma isminden dolayı da bütün Fatıma ismi taşıyanların da ulusu anlamında Fatımatül Kübra denmiş. Efendim, ağır başlılığı sebebiyle kadınların efendisi anlamında ona Seyyidi Nisa denmiş. Hem ağırbaşlı hem efendi, Seyyid efendi demek aynı zamanda. Seyyidi Nisa kadınların efendisi. Evet. O hadisle sabit. Fatıma-tü Zehra annemiz kadınların efendisidir. Ve gerçekten bir kadının, bir hanımefendinin özellikle genç kızlarım için söylüyorum, genç hanımlar için söylüyorum. Yani ben kendimi ideal bir örnek genç hanım arıyorum dediğinde bu dört hanımı Efendimizin dikkatini çektiği Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice ve Hazreti Fatıma annemiz. Bu dört hanımı çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Ve tabii bunu sadece rivayet bazında değil anlamaya çalışmak, anlamıyorsa sorarak öğrenmek. Çünkü rivayetleri alt alta okuduğumuzda bazen intibalarımız tam oluşmayabiliyor. Yani tam yerine oturmayabiliyor. Onların zirve insanlar olduğunu bilip onlar hakkındaki gelen rivayetleri de o bağlamda değerlendirmek çok önemli bu. Yani ben diyelim bir hareket yaptığımda şu kadar bir etkisi olur. Onun bir hareketinin yüz binlere etkisi olur. Onun için zirve insanların, zirve şahsiyetlerin davranışları, yaşantısı da onların zirve olduğunu düşünerek değerlendirmek gerekiyor. Böyle değerlendirirseniz doğru sonucu elde edebilirsiniz. Yoksa sıradan bir insana değerlendirir gibi değerlendirmeye kalkarsanız o sevgiyi, o örnek almayı, o ideali yakalayamazsınız. Ehl-i Beyt sevgisi çok önemli bir sevgidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir ve insanın imanını artıran bir sevgidir. Çünkü yani Peygamber Efendimiz'e hani Ehl-i Beyt'in için sevmeliyiz diye bazen genç hanımlardan sorular da gelebiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen her şey kıymet bulmuştur Allah katında. Zaman, Allah zamana yemin ediyor. Ki bazı rivayetlerde asr-ı saadet olduğu söyleniyor. Mekan, Allah Efendimiz'in bulunduğu mekanı kıymetli yapmış. Harem yapmış ama Medine-i Münevvere'yi. Yani Efendimiz'in eşyaları öyle, Efendimiz'in dokunduğu şeyler öyle. Yani Efendimiz'e irtibat olan her şey kıymetlenmiş. Her şey kıymetli. Allah ona kıymet vermiş. Biz de ondan dolayı kıymet bulmuşuz. Yani diğer ümmetlere göre biz önde olmamızın sebebi Efendimiz'e ümmet olmamızdan kaynaklanıyor. O zaman Efendimiz'in ehli beyti ki onun en yakınları, onun sulbünden geliyor. Nasıl kıymetli olmasın? Nasıl değerli olmasın? Değil mi? Muhterem dinleyenlerim, böyle bakmak lazım olaya. Yani o zaman iş anlaşılır. Yani fotoğrafın tamamını görürsünüz. Ya efendim niye onlara sevgi duyacakmışız? Onlara Peygamber Efendimiz'in yakınları olduğu için sevgi duyacağız. Çünkü ona yakın olan her şey kıymetli. Ona izafe edilmesi bir şeyi olan her şey kıymetli. Yani bir yer kıymetleniyor da, toprak kıymetleniyor da, harem diyorsunuz, ona ağaç kesemiyorsunuz. Allah ona değer veriyor da, orada Efendimiz'e izafe ediyor. Efendimiz'in mescidi de öyle, bütün mescidlerin üstün işte Kabe'den sonra. Allah orada namaz kılınan, bir rekat namaz kılmış sevap veriyor, iki rekat kılıyorsun, bir rekat yazılıyor. Yani nasıl bir şey? Her yönden böyle. Dolayısıyla onun efendim ehli beytinden olmak da, olması da onun için ne yapmış? Onlara Seyyid denmiş, Haseni denmiş, Hüseyin'i denmiş. Onlara özel İslam devletleri özel değerler vermiş. Hazreti Ömer Efendimiz onlara maaş bağlarken, mesela Hazreti Hasan Efendimiz'e, Hüseyin Efendimiz'e maaş bağlarken, ki sahabeye maaş bağlamış, Ashab-ı Bedir'e bağladı. Yani en yüksek maaştan vermiş. Yani bunlar dini vazifeler çünkü. Bunları bir şey olarak görmemek gerekiyor. Tabii güzelliği nedeniyle o kadar Allah-u Teala ona bir güzellik nasip etmiş ki insanların hurisi denmiş ona. Babasına çok benzediğinden babasının kızı anlamına gelen Binti Ebiha denmiş. Yani Peygamber Efendimiz'in diyelim ona çok yakın benzeyen bir hanımefendi düşünün. Ne kadar demek ki önemli. Ne kadar bir şey. Zeki ve kavrayışlı olduğundan zekiye denmiş. Cenab-ı Hak onlara ayrı bir ikramda bulmuş demek ki. Bereketli, uğurlu, kuvvetli ve kutlu olduğundan da meymune denmiş. Ne kadar bak ona lakaplı. Demek ki tabi bu lakaplar bunların hepsi aynı zamanda Fatıma-tü Zehra annemizin ne kadar büyük bir insan olduğunu da bize gösteriyor. Yani özelliklerini bize ortaya çıkarmış oluyor. Bu isimler, verilen isimler demek ki ne kadar büyük bir şahsiyet. Ne kadar onu saygı duymamız gereken, sevgi duymamız gereken bir şahsiyet olduğunu da bir annemiz olduğunu da görüyoruz. Bütün Müslümanların annesidir Fatıma-tü Zehra annemiz. Evliyaullah'ın annesidir Fatıma-tü Zehra annemiz. Cenab-ı Hak şefaatinde bizlere nail etsin inşallah. Bu yaşanan işkencelerden sonra babası için daha dikkatli davranmaya başlamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise kutlu davetini hayatı pahasına sürdürmekte ısrarlı davranmıştır. Bir gün yine müşrikler Peygamber Efendimiz'e her türlü hakareti yaparak saldırıyorlar. Fatıma annemiz ise sadece sevgili babasına yapılanları büyük bir üzüntü ve korkuyla izlemek zorunda kalıyor. Ne kadar zor bir durum. Gül yüzünden, ay yüzünden gözyaşları süzülüyor Fatıma annemizin. Hiçbir şey yapamamanın, bu kötü durumu sadece seyirci kalmanın bir üzüntüsü, babasına bir yardımcı olamamanın üzüntüsü, yapılan bu kadar hakaretlere karşı bir üzüntü, gözyaşları Efendimiz'i kurtarması için Allah'a yalvarıyor. Ve müşrikler oradan dağılır dağılmaz hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına koşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanlar içinde ve haline dayanacak gibi değil. Yani müşrikler Sultanül Kevneyn Efendimiz nasıl bu şekilde incitebilirler ama onlar için bu büyük bir talihsizlik, bunu yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları sapıklığın batağından kurtarmaya gelmişken tam aksine insanlar o kutlu elçiye olmadık eziyetlerde bulunarak batağın batağına giriyorlar. Fatıma annemiz radıyallahu anha Efendimizin mübarek koluna girerek onu eve götürüyor. Yatağını hazırlayarak istirahat etmesini sağlıyor. Efendim yaralarıyla ilgileniyor, kanlarını siliyor, bütün hizmetlerini yapıyor. Ve bir evlat şefkatiyle gözyaşları içinde nazikçe o kutlu babasının yaralarını sarıyor. Allah-u Teala inşallah şefaatine nail etsin. Evet, tabii Fatıma annemizle ilgili anlatacak çok şeyler var ama biz daha çok o Mekke dönemindeki gençleri konuşuyoruz bu programımızda şu anda. Mekke dönemi genç sahabiler aslında bizim programımızın ana içeriği şu an devam eden kısmı. Dolayısıyla bu kadarıyla yetiniyoruz işin. Cenab-ı Hak inşallah bütün genç kızlarımıza Fatıma annemizin haliyle hallenmeyi nasip eylesin. Evet, yine bir genç hanımı konuşacağız. Bu programda genç kızlarımızla örneklere devam edelim. İster genç kız olsun, ister genç erkek olsun sahabileri. Tabii sadece bunu cinsiyet olarak da düşünmemek gerekir ama tabii ki onu da o şekilde değerlendirerek istifa etmekte fayda var. Guzeyye isminde bir hanımdan bahsedilir İslam tarihinde. Önemli bir genç hanımdır bu. Onun bazı hatıraları var. Onu sizinle inşallah paylaşmaya çalışacağım vaktimiz el verdiği sürece. Malumunuz Mekke-i Mükerreme'de İslam daveti tüm engellemelere rağmen hızla yayılmıştır. Tabii bu güzellikten nasibini alanlar arasında kadınlardan Müslüman olanların sayısı da gün geçtikçe artıyordu. İşte bunlardan biri de Guzeyye adlı genç kadındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetini büyük bir ilgi ve hayranlıkla takip ediyordu Guzeyye. Radıyallahu anha. Onun söylediklerini çok doğru buluyordu. İşte sonunda bunun için Peygamber Efendimizin huzuruna geldi ve imanla şereflendi. Elhamdülillah. Efendiler Efendisi Resulullah Efendimizin kurak gönülleri yeşerten sohbetlerine katılmaya başladı. Artık Guzeyye yeni inandığı dinin sevdalarından biriydi. Allah ve Resulüne hayrandı. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi bir genç kızımız için düşündüğümüzde bunu, bir genç hanımefendi için düşündüğümüzde Peygamber Efendimiz'e yakınlık, onun sünnet-i seniyesini, hadis yaşamak, hadisi şeriflerini tabii okuyarak, öğrenerek yaşamak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir yakınlık kesbetmek gerekiyor. Yani o gün sahabiler Efendimizin sohbetlerine katılabiliyorlardı. Bugün de Efendimizin bıraktığı miras, hadis-i şeriflere sarılarak yine Efendimizin sohbetlerine katılmak mümkün. Yani bir hadis-i şerifi okurken onu Efendimiz'den dinliyormuş gibi okumak herhalde bize ayrı bir maneviyat sağlayacaktır. Bizi Efendimiz'e daha çok yaklaştıracaktır. Ve hadis-i şerifleri okumak, tabii ki Arapçasını da okumak daha bir evladır. Onu da söyleyelim burada. Önce Arapçasını okuyup sonra Türkçesini okumak en idealdir. Ki o zaman istifade, manevi istifade kat kat fazla olur. İşte o zaman kişi de peygamber aşkı, muhabbeti daha da coşmaya başlar Allah'ın izniyle. Allah ve Resulüne hayranlık böyle adımlarla başlıyor. Yine Efendimizle ilgili sohbetleri dinleyerek, onlardan istifade ederek de bu muhabbetimizi coşturmamız gerekiyor. Kuzeyye İslam'ı bizzat kaynağından öğrendikçe gönlünü dolduran İslam nuru ile etrafına ışık saçmaya başladı. Demek ki bir gencin, bir genç hanım kardeşimizin İslam'ı yaşaması, İslam'ı güzel öğrenmesi, kaynağından öğrenmesi, yaşaması ve bunu o İslam nurunu gönlüne doldurarak etrafına bir ışık yansıtması gerekiyor. Yani çevresine de bir faydamız dokunacak. O insanların da kurtuluş için çalışacağız. O anlamda Kuzeyye radıyallahu anha çok önemli bir örnek. Kuzeyye radıyallahu anha insanları dünya ve ahirette mutluluğa davet eden bu güzel dini başkalarına da ulaştırmaya çalıştı. Çünkü öyle düşünüyordu. Ben bu nimete erdim. Başkaları da bu nimete ermeli. Ve kendi kendine dedi ki ben Mekke'nin imansız kadınlarının gönül mumunu İslam nuru ile tutuşturmalıyım. İşte bir hanımefendinin bir ideali olmalı. Günümüze getirecek olursak Müslüman olduğunu söyleyen ama yaşantı olarak İslam'dan uzak olan, İslami şuurdan uzak olan, İslami hayattan uzak olan kardeşlerimi, Müslüman kardeşlerimi, hanım kardeşlerimi, onların gönül mumunu sönmeye yüz tutmuş diyelim. Hani sönmüş demeyelim de sönmeye yutmuş gönül mumunu tekrar İslam nuruyla parlatmalıyım. Böyle bir idealimiz olmalı yani. Erkekler için de aynısını söylüyorum. Yani böyle düşünmeliyiz. Evet kardeşlerim. Ateşli bir İslam eriydi Kuzeyye annemiz. Dolayısıyla eli kolu bağlı duramazdı. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle gizlice davet çalışmalarına başladı. Demek ki burada bir şey daha ortaya çıkıyor. Biz eğer davet çalışması yapacaksak bize birisi bir yol göstermeli. Yani birisiyle istişare etmeliyiz. İşin ehli olan kişilerle istişare etmeliyiz. Efendim ben böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Hocam veya işte bu işte ehil olan, davette olan veya işte bir mürşide bazısı, mürşide kamile aynı şekilde veya onun görevlendirdiği kişilere sorarak yaparsak daha güzel olur. Ki ideal olan da budur. Bak Kuzey annemiz kendi kafasından bir iş yapmadı. Gitti Efendimiz'e danıştı. Ondan izin aldı. Ya Resulallah ben böyle yapmak istiyorum. Ne buyurursunuz? Emir üzerine çıktı. Çok önemli bu. Çok önemli bir ayrıntı. Günümüzde belki bu biraz daha ya ben de yaparım falan filan diye dediğimiz zaman oraya nefis daha çok girer. Ama sahasında yetişmiş ilim ehli, hal ehli insanlardan istişareyle, büyüklerle istişareyle eğer İslami faaliyet yaparsak o daha bereketli olur. Onun bereketi ayrı olur. Ben bunu acizane bütün kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Biz bazen kendimizi farkında olmadan çok yeterli görebiliriz. Bu da bizde Allah korusun bir enaniyete sebep olabilir. Onun için yapacağımız İslami faaliyetleri ehline danışmak en güzel, en salim yol olduğunu acizane düşünüyorum. Kuzeyye annemiz yaptığı faaliyetler sonucu birçok genç kızın ve Mekkeli hanımın gönlünü fethetmiştir. Ve onlar Müslüman olmuşlar. Böylece o, ondan sonra gelecek genç kızlara asırlar boyunca dini mübin uğrunda var gücüyle nasıl çalışması gerektiği konusunda bir ilham kaynağı da olmuştur. Bu genç hanım, sahabi hanım, Efendimiz'den aldığı güzellikleri hiç vakit kaybetmeden çevresini ulaştırıyordu. Kendisi yaşıyor ve çevresini ulaştırıyordu. Bir yandan kendi hayatını İslam'a göre tanzim ederek örnek oluyordu, bir taraftan tebliğ için çırpınıyordu. Hakikaten şimdi böyle tebliğ için çırpınan ama yaşayan ve yaşadığını da aktarmak için çırpınan genç hanımlara ne kadar ihtiyaç var. Yani biz diyelim sünnet-i seniyeye dikkat etmiyoruz. Biz diyelim hayatımızdaki birçok şeyi İslam'dan uzaklaştırmışız. İslamlarımızla mesafe açmışız ama tebliğe kalkışıyoruz. Biz yaşamaya çalışacağız. Mazeret bulmayacağız bu konuda. Kendimize bu konuda nefsimize katı davranacağız. Efendim sorguya çekeceğiz. Ama bir taraftan da gönlümüz kırık. Ya Rabbi ben sana layık kulluk yapamıyorum. Ama kullarına tebliğ etmem lazım deyip tebliğe de devam edeceğiz. Yani bir alçak gönüllülükle olursa Allah-u Teala ona çok bereketler nasip eder. Bu Allah ve Resulüne sevdalı genç hanımın başarılı faaliyetleri müşrikleri müthiş şekilde rahatsız ediyordu. Demek ki iş farklı boyutlara ulaşmış. Bakıyorlar ki yani bu Mekke şehir devletinin devletini yönetenlere ulaşıyor haberler. Diyorlar ki böyle bir kadın var, Müslüman kadın, Güzeyye adında. Bizim genç kızlarımızı, hanımlarımızı yoldan çıkarıyor. Devlete şikayet gidiyor şimdi bak. Ve onlar da bunun üzerine diyorlar ki Güzeyye durdurulmazsa hiç ummadıkları bir günde belki kendi hanımlarımızı ve kızlarımızı da Müslüman safında göreceğiz. Yani tehlike büyük gözüküyor onlar tarafından. Onun yol açacağı tehlikeyi düşünerek müşrikler bir çözüm arayışına geçiyorlar. Şimdi erkek olsa işte alıyorlar, götürüyorlar, işkence yapıyorlar. Ama bu kez karşılarında kadın var, iş değişik. Ve bu köle de değil, hür bir kadın, başka bir kabileden bir kadın. Şahsen kendisine bir işkence uygulayacak şartları bir türlü oluşturamıyorlar bundan dolayı. Birçok engeller çıkıyor karşılarına. Ama diyorlar böyle tepkisiz de kalamayız buna. Ve bakıyorlar ki olacak gibi değil. Şimdi buna işkence yapsa kabilesi belki sahip çıkacak. Kabilecik anlayışı var biliyorsunuz falan peşmekan. Sonunda bir çözüm buluyorlar. Kabilesine giden bir kervanla onu sürgüne göndermeyi kararlaştırıyorlar. İşkence yapamayınca sürgüne gönderiyorlar. Bu da birçoğumuzun bazen başına gelecek bir olaydır. Bulunduğumuz yerde, bazen evimizde, bazen ailemiz yerine göre Allah korusun. Tamam oluyor, öyle ailelerde oluyor yani. Bir genç kız düşünün, bir genç hanımefendi İslami hayatı seçiyor kendine. Daha evvel İslami hayatta değilken, Müslüman ama İslami hayatta değil. İslami hayatı seçiyor kendine. Bir seçim yapıyor ve yaşamaya başlıyor. Efendim örtülü değilse örtünüyor. Tesettüre bürünüyor. Efendim namaz kılmıyorsa namazından başlıyor. Kur'an okumuyorsa Kur'an okumaya başlıyor. Hayatını İslam'a göre düzenleyip başlayınca diyelim ailesinde böyle birileri yoksa ne yapıyor bu? Çok büyük bir tedirginliğe, tepkiye yol açabiliyor. Ve yerine göre işte böyle bir şeyle karşılaşabiliyor. Ona önce hakaret ediyorlar. Yerine göre daha doğrusu engellemeye çalışıyorlar hakaretler derken böyle bir çözümle de karşı karşıya kalabiliyor. Osman sen bizimle beraber yaşama diyebiliyorlar. Yani bu kardeşlerimiz işte Güzeyye radıyallahu anh'a bakacak. Onun gibi olanlara bakacak. Diyecek ki ben yalnız değilim diyecek. İslam davası uğrunda onlar da bu işkenceden, bu şeylerden geçmiş diyecek. Hemen pes etmeyecek yani. Allah-u Teala mutlaka ona bir kapı açar. Allah'a dayanan her zaman sonunda galip gelir. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur çünkü. Ama şeytana dayanan önce galip gibi görünse de sonunda mağlup olur. Tabii Güzeyye radıyallahu anhayı kabilesine giden bir kervanla sürgüne göndermeyi kararlaştırıyorlar. Mekke müşrikleri onu tutukluyorlar ve şöyle diyorlar. Eğer diyorlar senin kavmin olmasaydı yani ondan çekindiklerinden dolayı biz sana yapacağımızı yapardık. Her türlü işkence yapardık. Fakat diyorlar seni onlara iade edeceğiz. Tabi bunlar denge meselesi. Kabileler arasında denge meselesi bunlar. Ve diyorlar onlara da tembih edeceğiz. Gerekeni onlar yapacak. Yani oraya gönderirken de şartlı gönderiyorlar. Çünkü gönderecekleri kavim de küçük bir kavim tabii ki. Güzeyye radıyallahu anh'ı kervan reisine teslim ederek ona gerekli talimatları da veriyorlar. Kervan sahipleri kendi dinlerini hiçe sayan bu müşrikler Güzeyye'ye ders vermeyi memnuniyetle kabul ediyorlar.
Onların ne işine geliyor?
Çok kaba ve insafsız bu kişiler Güzeyye radıyallahu anhayı, bu genç kızı, eğersiz bir devenin çıplak sırtına bağlıyorlar. Yani bir hayvanın üzerine binmek için de bir eğer falan konması lazım. Onun üzerine bir şey konması lazım. Onun üzerine biliyorsunuz. Ama çıplak devenin sırtına bağlayınca, devenin çıplak sırtına bağlayınca üzerinde herhangi bir eğer yok. Bu çok daha ağır bir şey. Zor bir şey yani yolculuk yapmak. Deve çünkü böyle sürekli inişli çıkışlı gidiyor biliyorsunuz. Zor bir, yani işkence daha orada başlıyor. Daha sırtına bağlayarak başlıyor. Ve ona yol boyu bal sürülmüş ekmek veriyorlar. Bir şey istediği zaman diyelim bu ekmeği yiyor. Fakat ardından içecek bir şey vermiyorlar. Çöl ortamındasınız. Hava çok sıcak. Bir de ballı ekmek yemişsiniz. Artık yani böyyle bir işkence. Yani işkence, her ne yaparlarsa artık işkence. Onlar öyle düşünüyor. Hin kafalılar. Her şeyin işkence, onlara eziyet olacak boyutuyla olaya yaklaşıyorlar. Üstelik yolun yarısından sonra da o işkenceyi de azmlıyorlar. Sen niye o tepede oturuyorsun? Yürü bakalım. Deveden indiriyorlar onu. Ve bu kez kızgın kumlarda yürütüyorlar. Aman Allah'ım. Bir genç kız düşünün. İslam'a gönül vermiş. Bu kadar hizmet etmiş. Ve şu işkencelere bakın. Yani o sahabilerin çekmiş olduğu, erkeklerin ve hanımların çekmiş olduğu sıkıntılar, işkenceler, efendim bunları görünce insan, biz diyoruz hiçbir şey çekmiyoruz onlara göre. Kıyasladığımız zaman ne kadar zor şeylerden geçmişler. Evet sevgili dinleyenlerim, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir başka programda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.